Arkası Yarın. Aynadaki Yalan. Necip Fazıl Kısakürek. Seslendiren Bahadır Yenişehirlioğlu.
Boğaz'da yalı deyince hatıra Belma hanımefendininki gelir. Abdülaziz devrinden. Bilmem ne paşasının torunu Belma hanımefendi bu yalıyı üstü gümüş telkari çizgiler ve yakut, zümrüt renkleriyle süslü bir Avrupa pastası haline getirmeyi bilmiştir. Babası sefir, peşinden kocası da sefir. Ama ayrılmışlar. Hayatı Avrupalarda geçmiş. Şimdi de yaz boyunca kalmak üzere İstanbul'da, yalısında. Etrafında ecnebi diplomatlar, büyük tanınmış şairlerden, romancılardan, politikacılardan, iş adamlarından bir halka. Naci'den 10-12 yaş kadar büyük, 40'ına doğru. Olanca çilesi sabahtan öbür günün sabahına kadar genç ve güzel görünmenin prosede dedikleri tertipleri, reçeteleri üzerinde çabalamak. Üçe taksimli 24 saatin iki bölümünde tek başına güzel görünme ve çekicilik kazanma laboratuvarına kapanırken, bir bölümünde de vitrine çıkar, el aleme görünür. Belma hanımefendi, bir işçinin 8 saat çalışmak mecburiyetine tersinden mukabil olarak günde 8 saat yaşar. Geriye kalan 16 saatin verimi işte o 8 saat içindir. Oscar Wilde'ın Lady Sphinx isimli hikayesinde esrarlı görünmek için arada bir sosyeteden kaçıp Londra'nın hücra bir köşesinde tuttuğu odaya çekilen kadına benzetemezsiniz onu. Oradaki Lady basit bir kalpazandır. Kendisini hayallerde büyütmeye bakar. Belma hanımefendi ise suniliğini tabiiliğine erdirici bir maharetle kendi kendisini imal ve sergileme gayretinde ve doğrusu iyi sergiler. Öğle yemeğinden sonra 2 saat kadar uyur. Maksadı o saate kadar yaşadığı basit hayat şartlarının tortusunu üzerinden atmak, küfünü silmek ve geç vakitlere kadar sürecek estetik hayata geçmektir. Naci ile alakası ne? Ne mi? Onu iflasa götürmüş olması. İşte Naci'nin ölürse ne yaparım diye düşündüğü büyücü kadın Belma hanımefendi. O kadınlar arasında bir, hiç öbürü diye anılabilir mi? Naci, bütün sahteliklerin farkında olduğu, hile tertiplerini tek tek heceleyebildiği halde ona tutulmuştur. Bir sanat sergisinde ressam Abid onu Belma hanımefendiye şöyle takdim etmişti. Size genç ve hummalı neslin henüz eserini vermemiş fakat en istidatlı örneğini tanıtayım. Üniversitede felsefe asistanı, yakında doçent olacak ve Marksist bir şiveyle Belma hanımefendiyi de şöyle çerçevelemişti. Salonlarında eski ile yeniye çöp çatanlık eden, avantgard sanatın koruyucusu, eskinin son yenisi. Hemen bütün solcuların illeti bu ezberleme, bu basma kalıp girişteki bayağılığı sezmişti Belma hanım. Devam edin, devam edin, cümlenizi bitirin. Eğer güzellik kapital olsaydı, eziciliği önünde hepimizin teslim olmayı kabul edeceğimiz prenses zarafet. Naci bu tekerlemeyi alkışlamadan duramamış, Belma hanımefendi de maskeli bir istihza ile gülümsemişti. Yenilik adına bütün nispetlerin mafsallarını koparan, gözleri küpe diye kulaklara takan, elleri üzerine topuklarıyla şakak kemiklerini kavrayan, resimler önünden geçit resmi yapmışlar, çay masasına yanaşmışlardı. Belma hanımefendinin gözleri hep Naci'nin üzerinde. Konuşmuyorsunuz. Arada bir tutulurum, kelimelere güvenim kalmaz. Ne güzel. Abid Bey henüz eserinizi vermediğinizi söyledi. Ne zaman vereceksiniz? Şimdilik bir not defterinden başka sermayem yok. Bulduğumu sanmaktan ziyade umduğumu aramaktayım. Türk edebiyatında gelmiş ve gelenler üzerinde tercih ettiğiniz var mı? Olsaydı bulmuş olurdum. O anda abidin uzandığı çay fincanını alan Belma hanımefendi ikisine birden duyurmuştu. "Abid Bey, arkadaşınız çok enteresan. Bugünlerde sizi beraberce yalıya beklerim. Telefon numarasını biliyorsunuz değil mi?" "Nasıl unuturum hanımefendi? Unutmamanın formülünü veren siz değil misiniz? Semt numarası, önünde 4-0, 2 eksik, mesela 99, 99, 98 yerine 100 binden 2 eksik." Naci bu formülcülük gayretine o günden dikkat etmişti. Belma hanımefendinin farkında değilmiş gibi davrandığı, fakat solcu estetik ölçüsünün aksine, bu farkında olmayışı usta bir kıvam içinde idare ettiği ve gözlerin içine sokmayı bildiği en güzel yeri ayaklarıdır. "Buse'den pabuç giydirdim o nermin payına." Mısra'nın sahibi Yahya Kemal, herhalde bu ayakları rüyasında görmüş olmalı. İnce, uzun, ahenkli, tırnakları hafif pedikürlü, güvercin ayaklar. İnsana Belma hanımefendiyi cinlerin doğurduğu hissini verebilir. Gerisi ayaklarını yalanlamayan bir yapı. Fakat en çarpıcı, en vurucu tarafı bütün uzuvlarını gayet soğukkanlı, ağırbaşlı bir dişilik heybeti içinde idare edici edaları. En sert küstahlık ve hakimiyet tavrı altında o kadar narin ve hafiftir ki, şair Fuzuli'nin visale ermek için dilediği zayıflığı vaat edebilir. "Öyle zayıf kıl tenimi, firkatinde kim, vaslına mümkün ola götürmek sabah beni." Soyundan geldiği asabi cümle farikasından ötürü daima baş ağrısı çeker, üzülmesinde, sevinmesinde, içinin her burkuluşunda, kendisini ruhunu her kaptırışında, daha doğrusu kaptırışında değil de kaptırır gibi oluşunda, çünkü o kendisini asla kaptırmaz, kaptırır gibi olunca da hemen toparlanır ve siperine sığınır. O, saadetini erkeğine mahkum olmak yerine hakim olmakta bulmuş kadın tipinin son modeli. Ve hayat onun için bu hakimiyet sultasının zafer takları ve şehrainler meydanı. Naci bu kadınla karşılaşır karşılaşmaz gözlerinde okuduğu "bana gel" cazibesine kapıldı ve kendisince dünya çapında bir mücadeleyi kabul etti. Bakalım kim kime ve ne ölçüde hakim olacak? Hakimiyet asıl Naci'nin idealidir. Dünyada harplerin en incesi, en girifti, strateji ve taktikte büyük kurmay dehasına en muhtaç olanı kadınla erkek arasındaki gizli savaş. Bu savaşın şuurunu Naci'ye aşılayan da Belma hanımefendi. Kadın bir ufuk gibi kaçmayı, yaklaşıldıkça uzaklaşmayı ama adım başında vaat etmeyi, derken vaadini geri almayı, peşinden tekrar caymış görünmeyi bilen, erkek de civa damlası misali parmaklarından kaçıcı bu yaratığı bayıltıp durdurmayı ve parmağına yapıştırmayı becerebilen. Hep bu kanunların çilesi altında geçen bütün bir mevsim. Henüz galip ve mağlup belirsiz. Ama Naci için iflasa gittiği kanaatinde. Naci, kafasıyla özlediği fakat ruhuyla her defa altüst ettiği kurmay ölçülerini boyuna imdadına çağırıyor ama hiçbir zaman neticesini alamıyor. Başını elleri arasına almış karşılıklı kıymetleri şöyle sıralıyor. Gençlik, kuvvet kendisinde. Servet, onda. Zeka, güya kendisinde. Seziş, onda. Nefs hakimiyeti, yalnız onda. Gizleme sanatı, sadece onda. Her noktadan hücum ve taarruz gücü, kendisinde diyelim. Açıkları yakalamak ve zaafları sömürmek hüneri, mutlaka onda. Kültür ve dünya görüşü, kendisinde olmuş ne çıkar? Her şeyi ayaklarının altına serdiği içgüdü tavrı onda. Onda. Hep onda. Bilanço'nun ana kıymet hükmü şudur: Naci hezimette, Belma ise muzaffer. O, Naci'yi kendi kendisiyle itilafa sokmayı ve ikiye bölmeyi ve bir parçasını öbürüne yedirmeyi başaran kadın. Olanca risk, kendini veriş, hedef gösteriş, yara alış, yani gerçekte kuvvet ve ulviyet Naci'de. Belma'ya kala kala onun da haberi olmadığı son derece sanatlı bir süfliyet ve acizlerin acizliyken güçlülerin güçlüsü halinde bir sömürü melekesi kalıyor. Nasıl da belli şeytanın kızı olduğu. Naci'nin Mine'ye paradoks hissini verici konuşmaları, Belma'ya yüzlerce merkebin sütüyle doldurulmuş bir havuzda banyo yapan Kleopatra zevkini tattırmaktadır. Zavallı Naci, hiçbir madde zoruyla zapt edilemez bu kadını, kafasından, ruhundan fethetme gayreti içindedir. Ve pekala fark etmektedir ki, çabaları boşuna. Dişilikten hiçbir pay sahibi olmadığı için metoduna samimiyetsizlik sokamayan, tam erkekliğini de kendisini dizginlemekle gösteremeyen Naci, Belma ile oynadığı satrançta onun bütün piyonlarını son çizgide vezir olmaktan alıkoyamamakta. Kendisi de yine kendi gözünde bir köşeye sıkıştırılmış, mat olma vaziyetine getirilmiş bulunmakta. Satrançtaki bütün beynerler ve açmazlar, Belma'nın elinde şairce gambiler ve kombinezonlar peşinde koşup da müdafaya hiçbir değer vermemek ve boyuna taş kaybetmek zaafı da Naci'de. O yalnız kafasına güveniyor. Belma'yı kafasından kuşatmaya çabalıyor. Fakat süsten ibaret hayranlıktan başka bir şey devşiremiyor. Yani Belma'yı ayaklarının altında tepe tepe arşınlayabileceği nakışlı bir halıya çeviremiyor. Asıl Belma'nın gayreti Naci'yi böyle bir halıya çevirmek. Baş başa konuşmalarında Belma baş ağrısına karşılık öyle haller geçirmektedir ki, gören onu fiziğini istila edici bir vec içinde sanabilir. Halbuki hücumlar hep metafizik yoldan gelmekte ve bu yoldan gidildikçe fizik boğulma sıkıntısına düşmekte ve sahneden kaçmaktadır. Bu ne garip açmaz. Bir gün yalının bahçe kapısına kadar onu uğurlayan Belma'nın şu sözünü nasıl unutabilir? Madem ki bir hafta sonra geleceksiniz, bana gider ayak öyle bir şey söyleyin ki onunla bir hafta yaşayabileyim. Ya ben bu bir haftayı nasıl yaşayabileceğim düşünebiliyor musunuz? Ressam abidin solcu bohemlerle dolu atölyesi olsun, Husmen ağanın konağı olsun, Mine olsun, Hacca olsun, Naci kafurundan yontulma, ince uzun büyücü parmaklarla çizilmiş bir yuvarlak içinde her şeye ve herkese alakasızdır ve kesilmek bilmez bir kulak çınlaması halinde nereye gitse ve ne söylese Belma'yı beraberinde taşımaktadır. Ve işte Mahut köye ruhunda kemikleşen bu musallat fikirle gitmiştir. Köyden döner dönmez atölyesine koştu. Mine bu atölyenin duvara çizilmiş dekor motifi gibi sökülmez ve yerinden kımıldatılmaz arması. Evvela konforlu bir yatak bulmak için tabutta yatanları, sonra zaferan, tarçın renkli ve lezzetli hacçayı anlattı. Anlatışa bayıldılar. Mine fırsatı kaçırmadı. Ya Dülsine ne oluyor? Dülsine, Don Kişot'un sevgilisi ve Mine'nin Belma'ya yakıştırdığı isim. Ben Don Kişot olmaktan çıkmadıkça Dülsine kalbimden çıkmaz. Hayret ediyorum. Sen hem kendini görebiliyor hem de gördüğünden dönemiyorsun. Sen benim yarı kadarım olsan da arada bir kendini görebilsen daha ne istersin? Ne var bu kadında kuzum? Kendini damla damla vermeyi bilmek ve testiyi asla boşaltmamak sanatı. Boş ver, benim anladığım yemek tepsiyle önüme konulanıdır. İşte ruhçu ve maddeci fark. Mine dişi bir kaplan gibi atıldı. Sana yalvarırım, yine felsefe kuyuları açmaya çalışma. Vazgeç şu izah etme, tarif etme hastalığından. Hani bazen çok renkli ve hareketli konuşmaların olmasa, sen her görüldüğün yerde suratına kapıların kapatılacağı sıkıcı bir adam olursun. Abid sırıttı. O izah etmeden duramaz. Sen de Abid, Mine'yi tekrarlamadan duramazsın. Benim izah hastalığım, doğru, ben bir izah hastasıyım, izah edilemezlerin izahını aşamaz. Sizinki ise her şeyi izah etmiş sanmanın kof diyalektiği ve başıboş ruh haleti. Mine yine atıldı. Hala izah be, bırakın bu safsataları. Sen, Naci, izahla Belma'dan ne koparabildin söyler misin?
Kafasını kopardım.
Hayır, kafanı kaptırdın.
Doğru söylüyorsun Mine. Senin ağzından bir yanlışın ağzından doğruyu dinlemek ne acıklı.
Mine, babayani bir tavırla tek ayağını altına alarak oturduğu divanda arkasına doğru eğildi. Sen bırak kendini damla damla verenleri de testiyi dop dolu sunanlara bak.
Ressam Abid bu sözden bir şey sezmiş olmalı ki usulca oradan çıkıp kayboldu.
Arkası Yarın. Aynadaki Yalan. Necip Fazıl Kısakürek. Seslendiren Bahadır Yenişehirlioğlu.